bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Dosteli Ziya Mısırlı. Hüsnü Tabiat Matbaası, İstanbul 1977. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Mart 2008. Bu kitap 146 sayfadır. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Dost elinde kişilerin yaşam süreçleri boyunca özlemle gereksinim duydukları gerçek dost elinin önemi yüceliği dile getirilmiştir. Gerçek yaşantılardan yararlanılarak yazılan değişik öykülerin sonunda her okuyucu sanırım içtenlik dolu bir dost eli arayacaktır. Önsöz. Bu yapıt yazarın yaşamında etkisinden kurtulamadığı çeşitli 16 kadar anıdan oluşmuş hikayelerdir. Gerçekçi, akılcı, yalın bir anlatımı vardır. Yazar görüş ve düşünüşlerinde her zaman olduğu gibi güzeli ve yararlılığı yayılıyor. İnsan ve toplum mutluluğu üzerinde duruyor. Yaşamda mutlu bir toplumun özlemini daima duyan yazar için insanlar çok kere aranan, istenen kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Gençler iyilerin sesine kulak verir, öğütleri dinler, geçmişin deneylerinden yararlanırlar. Sonunda kötünün değil iyinin, güzelin arkasına düşerler. Böylece bu yaşanmış anılardan yaşanacak rahat bir dünya ortaya çıkmış olur. Temiz, açık bir dille anlatılan bu anılarda her çıkmaz yolun bir çıkarı, bir umudu bulunur. Yazar, mutluluk kapılarını açık bırakmıştır. Girmek ya da girmemek okuyanın isteğine bağlıdır. Mualla Uzmay, yazın öğretmeni. Dost elinde yazar, yaşamı gerçekçi bir görüşle, keskin, kısa kısa çizgilerle vermiştir. Yer yer güldürmeceye yönelerek akıcılık sağlamıştır. Bütün yapıtlarında olduğu gibi burada da özdeşen dilimize olan çabasını sürdürmekte yazar. Firuzan Yıldız, yazın öğretmeni. Derviş Dede. Yeğenlikten yanan sobanın yanı başında birer iskemleye oturmuş, babamla dereden tepeden konuşuyordum. Suskunluğumuz arasında ivedilik belirten güçlü bir zil sesiyle irkildim. Kapının tokmağını çevirmemiştim ki dışarıdan posta sesi geldi. Orta boylu, gençten bir postacı, kabarık görünen dört köşe ak bir zarf uzattı. Sağ olun sözcüğüyle yetinmiş olacak ki yüzüme bakmaksızın koşar adımlarla basamaklardan inip gitti. Dizilerde neler yazılı olduğunu bilmediğim için her mektup alışımda sevinçten, üzünçten uzak bir coşku yaşardım. Elimdeki zarfı bakalım ne salıklar getirdin anlamında sallayarak yazı odama doğru yürüdüm. Işığa tuttuğum zarfı küçük makasımla kıyısından keserek açtım. Odalar soğuk olduğu için sobanın yanındaki iskemleye gitmek gereğini duydum. Mektup yaşamını memlekette sürdüren oğlumdan geliyordu. Böyle bir alışkısı olmamasına karşın oldukça uzun yazmıştı. Dizileri önce gözden geçirmek istedim. Doğal bir girişten sonra acı bir salık başlıyordu dizilerde. Serin kanlılığımı yitirmeksizin sonuna dek okudum dizileri. Usum takılıp kalmıştı birkaç tümceye. Yazan kişinin sesini duyuyordum kulaklarımda. Geçen hafta ansızın Derviş Dede'yi toprağa verdik. Sabahtan öldüğü için özdeş günün ikindi namazından sonra gömütlüğe götürüldü. Bu yüzden dedemi tedirgin etmek istemedim. Siz uygun bir biçimde anlatırsınız. Ne var ki Derviş Dede'nin başucunda bulunan defterine yazdığı iki dize yakın çevrenin ilgisini çekti. Kendi deyişim mi yoksa bir halk deyimi mi bilmem. Komşular arasında birkaç gün yinelenen dizeler şöyle yazılmış. Bir baba dokuz oğula candan bakar, dokuz oğul bir babaya camdan bakar. Anlamı apaçık ortada duran dizeleri yeterince etkilemişti beni. Bu acı salığı babama nasıl açıklayacağımı düşünüyordum ki o birden hayrola, mektup seni çok düşündürdü. Üzücü bir şey mi var yoksa? Dedi. Ne yazık ki öyle baba. Doğumla ölüm arasındaki süreç pek kısa görünüyor kişiye. Ama doğmak da ölmek de hep bizler için. Onun için bir zerre kuşkumuz yok. Sen sözü ağzında geveleyeceğine gerçeği söyle daha iyi. Biz yaşamın da ölümün de her an içindeyiz oğlum. Böyle söylemişti babam ya, yine de gerçeği yansıtmak zor geliyordu. Çünkü yitirilen kardeşiydi. Babam yaşam koşullarını olduğu gibi benimseyen, aşırı dileklerine gem vurmasını bilmiş, uysal, kanık bir adamdı. Yeterli bir öğrenimi olmamasına karşın devrimleri hoşgörülükle karşılar, evrimleri iştenlikle desteklerdi. Beş vakit namazını kılıp Kur'an'ı elinden bırakmamasına karşın bağnazlığı yoktu. Allah'a büyük bir inancı, tutkusu vardı. Atatürk'ü sever, Kurtuluş Savaşı'nda onunla birlikte olmanın onurunu duyardı. Er aşamasıyla gazi olarak armağan edilen İstiklal Madalyası'nı göğsünden hiçbir zaman çıkartmazdı. Aradan birkaç saniye geçmiş olacak ki, ne bekliyorsun der gibi babam katı katı öksürdü. Evet baba, söylemesi güç ama derviş amcam sizlere ömür. Geçen hafta toprağa verilmiş. Ya diyebildi babam yalnızca. Mektubu sonuna dek okudum, hiç sesini çıkarmadan dinledi. Ya da dinler göründü. Kirpiklerinde iki damla yaş belirmişti. Suskunlukla yetindiği için bir süre onu düşünceleriyle baş başa bırakmayı daha uygun buldum. Çocukluğumdan tanırdım amcamı. Yüzü gülmez, soğuk bir adamdı. Konutunun altında karma karışık bir dükkanı vardı. Elinden gelmeyen iş yoktu. Tenekecilik, sobacılık, demircilik, kapı kilitleri, tabanca, tüfek onarımı başlıca uğraşları arasındaydı. Dükkanının önünde sürekli duran fotoğraf aygıtı ile köylüye, kentliye belge resimleri çıkartırdı. Bahçesinde küçük tavukları dolaşır, konutunun damında güvercinler uçuşurdu. Çatı arasında eğleşen, birleşip çoğalan güvercinlerin hu hu sesleri konutta sürekli duyulurdu. Hayvanlara karşı özel bir tutkusu vardı. Konutun girişindeki ağda bir eşek besler, kapısında Bostan adlı bir köpek beklerdi. Bostan kısa boylu, küçük, gri renkte bir köpekti. Havlaması bile öteki köpeklerden ayırt edilirdi. İşte böyle karışık, özel bir yaşantı sürdürüyordu amcam. Odasının duvarında bir kemanla yay asılı olduğunu iyiden iyiye anımsarım. Keman çalarken hiç görmemiştim onu. Sanata karşı eğilimi olduğu bir gerçekti. Gençlik döneminde kendi eliyle yaptığı çinko kaplı bir sandalla Filyos çayından Karadeniz'e uzanıp oradan Bartın'a gittiğini de duymuştum. Kanıtı ortadaydı bu olayın. Uzun süre bahçede kalan sandal biz çocukların evcilik oynamasına yaramıştı. Konutunun yanı başındaki ek yapıya mazotla çalışan bir un değirmeni satın almıştı. Uzun süre çalışmamıştı değirmen. Değirmenle ilişkisi olan havuzu doldurmak için tüm mahallenin çocukları bir araya gelir, sırayla su çekerdik tulumbadan. Değirmenin çalışması için değil, havuzda yıkanmak için katlanırdık bu eyleme. Amcamın 5 oğlu, 4 kızı vardı. Doğal bir geçim içinde değildi. Çoluk çocuk giyime kuşama önem vermezlerdi. Yengemin gündüzleri varsıl bir aileye çalışmaya gittiği olurdu. Yıllar geçip gitmişti böylece. Çocukları büyümüş, her biri çoluk çocuğa karışmışlardı. Saçı sakalı iyice bırakan amcam, torunları arasında yaşlanmış, söylediği sözler nedeniyle kendisine derviş dede denmişti. Kuşkusuz hoşlanıyordu böyle çağrılmaktan. Küçüklere çember, araba, değişik oyuncaklar yapması nedeniyle derviş dede diye dolanıyordu çocuklar çevresinde. 3 yıl önce yitirmişti karısını. İkisi birden sayrılanmışlardı. Ayrı ayrı odalarda yatırmışlardı onları. Karısının ölümünü iyileşmesine yakın 2 hafta sonra bildirmişlerdi. İşittiğime göre bundan sonraki yaşantısı pek iyi geçmemişti amcamın. Belleğinde bir değişme, sağlığında bir bozulma olmuştu. Onun bakımını yetişkin oğulları, kızları, gelinleri birbirinin üzerine bırakmıştı. 1 küp altını olduğu söylenirdi. Belki abartmalıydı bu ama paralarını çoğunlukla ele geçiren en küçük oğlu bile yeterince bir ilgi göstermemiş, babalığının toprak üstündeki bir odada ölümünü beklemişlerdi. İşte derviş dedenin defterine kendi eliyle yazdığı 2 dizenin kaynağı burada böyle bir yaşantıdan ileri geliyordu. Bir baba 9 oğula camdan bakar, 9 oğul bir babaya camdan bakar. Gerçeği yansıtıyordu bu tümceler. Anılarımdan sıyrılıp babamın yüzüne baktım. Kirpiklerindeki 2 damla gözyaşı çoktan kurumuştu. Düşüncelerini söylemeye hazırlanıyordu sanki. İyi ama acaba kendisi babasına baktı mı dersin diyerek bir açıklamaya girişti babam. Ölüm olayını unutmuş, bilinçaltında birikim yapmış anıların oluşturduğu öfkeyle anlatıyordu. Kolu çolak olduğu için onu askere almamışlardı. Bense Balkan Savaşı'nda askere gittim. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda memlekete dönebildim. Aradan 6-7 yıl geçmişti. Savaşın son yıllarına doğru babam ölmüş. Onu görememenin üzüntüsü zaman zaman yüreğime bir ok gibi saplanır. Öğrendiğime göre benden 2 yaş daha büyük olan kardeşim, karı koca birlikte çok çektirmişlerdi babama. Bağırıp çağırıp sopayla, kürekle yürümüşler üzerine. Üzünç verici bir aşağısamada bulunmuşlar. Babamın çok sevdiği bir ineği varmış. Hayvan doğurmasın diye sırtından soğuk su dökmüşler tenekeler dolusu. Babam aşevi çalıştırıyordu. Bir kez de aşevinin arka duvarını oyarak içeriye girmiş, çekmecedeki paraları birkaç tencere alarak kaçmış. Bu olaydan sonra babam o yıl özge birinin tarlasında kavun karpuz ekerek oyalanmış. Sözün kısası, babasına bir erinç, bir gönenç sağlamamış. Ancak babam ölüm döşeğindeyken soğuk olması nedeniyle odasına soba kuruvermişse de babam geçti artık, geçti, ne yapsam boş anlamında elini sallamış yalnızca. Sayrı yatağında onun için cebi para tutmasın, eli taktaktan kurtulmasın diye ilenmiş. Gerçekten de öyle oldu. Ölünceye dek taktak uğraştı durdu. Babasına baksaydı çocukları da ona bakardı. Etme bulma dünyası bu. Özel bir dinginlik içinde babamı dinliyordum. Sözlerini hiç yanıtlamadım. Biliyordum ki daha anlatacakları vardı. Bir iki öksürüp mendille burnunu sildikten sonra yeniden anlatmaya başladı. Kurtuluş Savaşı'nda onu da askere almışlardı. Ben daha önceden gönüllü gitmiştim. Bir rastlantı özdeş tabura düştük. Birkaç kez bana padişah bile kazanamadı bu savaşı. Mustafa Kemal Paşa nasıl kazanacak? Gel kaçalım önerisinde bulundu. Kuşkusuz dinlemedim onun sözlerini. Kardeşim olması nedeniyle de bir yakınmada bulunamadım. O ise baldırlarına nohut sararak yaralar açtı. Böylece silah onarımı için geri hizmetlere alınmış oldu. Onun bu anısını bildiğimden İstiklal Madalyası'nın ona verilmesini bile yersiz buldum. Çünkü tam hakkı değildi. Savaş dönüşünden sonraki yıllarda bana da ara ara üzüntü verdi. Oysa ki ben onun çoluğu çocuğu çok diye cadde üzerindeki konutun onda kalmasını sağladım. İyimser davranışımın hiçbir zaman karşılığını alamadım. Köşedeki yapının temelini atarken, pencerelerini açarken, saçaklarını oranlarken karakolluk, mahkemelik olacak deyin engeller çıkardı karşıma. Askerden dönüşümde ödünç para da verdim. Elime ıvır zıvır eşyalar tutuşturarak bölük pörçük kapatmaya çalıştı. Son olarak bir buğday makinem vardı, onu da elimden aldı. Ak etti, gök etti, ortadan yitirdi onu da. Bir iki yıl önce helalleşirken anımsatmaya çalıştımsa da aldırış etmedi. Anlamazlığa geldi konuyu. Ben de üzerinde durmadım. Babam söylediklerine pişmanlık duyan bir devinimle soluklaştı. İşte böyle oğul. Gerçi ölünün ardından konuşmak doğru bir şey değil ama anlattıklarımın tümü bir gerçek. Kişi yaşamda ne ekerse onu biçiyor. Binbir deneyle kanıtlanmış olgular bunlar. Baba-oğul ilişkilerinde yeterince anlayışlı davranmak, sevgiyi, saygıyı elden bırakmamak gerekiyor. Babam son tümcelerindeki bazı sözcükleri bana söylüyormuşçasına vurguluyordu. Usumu biraz daha çalıştırarak duyarlandım. Ona olan tutumumu, davranışlarımı, devinimlerimi, sözlerimi, seslenişlerimi tümünü o anda gözden geçirip irdeledim. Saniyelerin içine sığmayan bir konuydu bu kuşkusuz. Onu kırmamaya içimden bir kez daha söz verdim. Bu sözü verirken kendi çocuklarımın gözlerimin önünde canlanmasını istemedim. Ama uzaktan da olsa kulağıma iki dizenin yankısı geliyordu. Bir baba 9 oğula camdan bakar, 9 oğul bir babaya camdan bakar. Kuyruklu yalan. Zamanla öyküleşen anılar vardır insan belleğinde. Yıllar geçtikçe bu olaylar acı tatlı anılar biçiminde usumuzda canlanır, özgün bir anı yaşamamızın nedeni olur. İstanbul'da çalışıyordum o aylarda. Yazıp bastırdığım yapıtlarımı ilk orta dereceli okullarda satıyor, yaşantımı bir düzene sokmaya çalışıyordum. Bitişik komşumuzun öğütlediği bir gençle tanışmış, onu yanıma yardımcı olarak almıştım. Uzun boylu, kumral, yakışıklı bir gençti Selim. 18-19 yaşlarında görünüyordu ancak. Küçük yaşta babasını yitirdikten sonra öğrenimini orta ikide bırakmak zorunluluğunda kalmıştı. 2 yıllık bir aradan sonra öğrenimine yeniden başlamış, gece lisesine yazılmıştı. Bir oğul sevgisi duyuyordum bu gence karşı. Sırası geldiğinde öğrenim, öğretim konusunda dilimin döndüğünce öğütlerde bulunuyor, onu incitmeden konuyu usuna yerleştirmeye çalışıyordum. Her konuda tartışabilecek genel bir ekine sahip olduğunu düzgün konuşmalarıyla belirtiyordu. Güvenilir bir izlenim bırakıyordu karşısındakine. Görevini ayrıntılarına dek yapmanın sevincini duyduğu gibi yanında çalıştığı kişiye de bu tadı aşılamasını beceriyordu. Her sabah 8'e 10 kala konutumun kapı zilini çalıyor, üstündekileri çıkarıp iş giysilerini giyerek birlikte yola çıkıyorduk. Şişli okullarını dolaşıyorduk o günlerde. Yönetmenle öğretmenlerin gerek bize gerekse yapıtlarımıza gösterdikleri ilgiden mutluluk duyuyorduk. Mecidiyeköy'ün kıyıda kalmış bir okulunda söz almaya çalışıyordum. Selim biraz ötede bir öğretmenle söyleşide bulunuyordu. Okul yönetmeninden yarın için söz almış, sevinç duymuştum. O günlük iş yaşantımız sona ermişti. İki arkadaş gibi söyleşilerde bulunarak otobüs vapur yolculuğundan sonra konutuma dek bırakmıştı beni. O gece eşimle birlikte konukluğa gitmiştik bir dosta. Geç zaman döndüğümüzde konutun kapısına toplu iğneyle iliştirilmiş bir kağıt gördük. Kağıtta şu diziler yazılıydı. Sayın ağabey, yarın ve ertesi günlerde işe gelemeyeceğim için çok çok özür dilerim. Anneannemin ölümü dolayısıyla yapacağım görevler var, içten saygılar. Doğal bir nedendi bu. Karı koca üzülmüştük. Ertesi gün söz aldığım okula eşimle birlikte gitmek zorunda kaldım. Okulun öğretmen odasında yapıtlarımı tanıtırken bir öğretmen arkadaş sordu. Selim Bey yok mu bugün? Hiç sormayın kardeşim. Dün ansızın anneannesi ölmüş, 1-2 gün onun işleriyle ilgilenecek, dedim. Yeğenlikten sararan öğretmen arkadaş birkaç saniye sustuktan sonra bu acı tümcemi yanıtladı. Onu ailesini yakından tanırım. Annesine, anneannesine yürekten bir saygım vardır. Komşumuz bulunuyorlardı memlekette. Okumam, öğretmen olmamda büyük katkıları vardır diyebilirim. Bu yüzden çok üzüldüm. Konut adresini biliyor musunuz? Konutumdaki bir defterde yazılıdır sanıyorum, dedim. Öğretmen yaka cebinden çıkarttığı karta bir şeyler yazarak bana uzattı. Başsağlığı diledim kısaca. Bu kartı kendisine verirseniz bir insanlık görevi olarak acılarına ortak olmama yardımcı olursunuz, dedi. Hiç kuşkunuz olmasın, en yakın süre içinde kendisine ulaştırırım. İşimiz erken bitmişti okulda. Öğretmenin duyarlı davranışı bizi de üzüntünün etkisi içine almıştı. Pek az konuşarak geldik konuta eşimle. Söz aldığım bir okulda olmadığı için ertesi gün işe gitmemiştim. Akşam olduğunda eşim, Selim Bey'in adresini bul da biz de bir başsağlığına gidelim, dedi. Ne var ki Selim bana oturduğu yeri açık seçik belirtmemişti. Kurnazlık yaparak bir gün mahallesini sormuş, başka bir gün sokak, konut numarasını öğrenerek not almıştım. Otobüsten sokağa yakın bir durakta inmiştik. 1-2 soruşturmadan sonra Selimlerin konut kapısını çaldık. Orta yaşlı bir bayan açmıştı kapıyı. Selim Bey'in konutu mu efendim? Evet buyurun, dedikten sonra beni tanımaya çalıştı. Konuşmasını sürdürdü. Siz sanırım oğlumun birlikte çalıştığı beysiniz. Evet efendim, bu gece sizleri ziyaret etmek istedik. Çok güzel, şöyle konuk odasına buyurun. Orta durumlu ailenin bütçesiyle oranlı döşenmiş bir odaydı burası. Eşimle karşılıklı geçerek birer koltuğa oturduk. Konut sahibi hanım, üstünü değiştirecek olmalı ki bizi yalnız bırakmıştı. Durumunda yas tutan bir kişinin ezikliği, yıkıklığı yoktu. Bu ne soğukkanlılık diye düşünüyor, acılarına ortak olduğumuzu belirtecek sözcükler bulmaya çalışıyordum. Az sonra bayan içeriye girerek bizlere içtenlikle hoş geldiniz, dedi. Bu sırada kapı yeniden aralanmış, yaşlı bir bayan içeriye girmişti. Selim'in annesi bu kez odaya gelen yaşlı bayanı annem diye tanıştırınca şaşkınlığımız artmıştı. Gerçek aydınlanmıştı. Eşime kaş göz devinimleriyle bozuntuya vermememiz gerektiğini anlattım. Benim suskun, değişik durumumdan kuşkulanan bayan, rahatsız mısınız yoksa demek gereğini duydu. Sağ olun hiçbir şeyim yok diyerek konuyu başka yöne aktardım. Söyleşimiz arasında bayan, Selim biraz uçarı yaramazdır. Sizden 3 gün izin aldığını söyledi. Bir arkadaşıyla İzmir'e dek gideceklermiş. Orada yakın bir akrabamız bulunduğu için sesimi çıkartamadım. Neylersiniz, gençlik ateşi bu, diyerek oğlundan yakınır gibi oldu. Ben de birkaç gün dinlenmek gereğini duydum. İkisi birbirine denk geldi. Geçsin bakalım biraz, diyerek konuyu kapattım. İştenlikleri yüzlerinden okunan temiz bir aileydi. Genç yaşta dul kalan kadın, tütün fabrikasında çalışarak tüm ömrünü 3 erkek çocuğuna adadığını açıkça belirtiyordu. Üzüntüyle geldiğimiz konuttan sevinç içinde ayrıldık. İçten sıcak bir aile dostu elde etmenin kıvancı vardı içimizde. Selim'in oynamak istediği oyunu eşimle uzunca bir süre tartışarak görüştük. Ne de olsa güvendiğim bir gençten böyle kuyruklu bir yalan duymak istemezdim. 3 gün sonra ortada hiçbir şey olmamış gibi Selim'le yeniden çalışmaya başladık. Onun utanç duygusu altında ezilmesini istememiştim. Gençlik döneminde neler olmuyordu ki? Görevini ayrıntılarına dek başarması benim için yeterliydi. Okulların dinlenme dönemine dek uğraşımızı birlikte sürdürdük. Dostça ayrıldık onunla. Tanışmamızı sağlayan bitişik komşumuzun oğlu Selim'in içten bir arkadaşıydı. Yaz dönemi için Selim'in iyi bir işe girdiğini söyledi. Sevinmiştim. Uzunca süren söyleşimiz arasında onun 3 günlük gezisinin gerçek nedenini ağzından kaçırınca şaşkınlığım, üzüntüm bir kat daha arttı. 3 günlük bu geziyi o arkadaşıyla birlikte uçakla İzmir'e değin yapmışlar. İşin gerçek ve özgün yanı varsıl, cinsi sapık bir kişiye arkadaşlık yapmasıydı. İyiden iyiye üzülmüştüm. Konuyu duymamış gibi davranarak uzunca bir süre belleğimden silmeye çalıştım. Aradan 5 yıl geçmişti. Bir akşamüstü Selim'le Üsküdar iskelesinde karşılaştım. Yanında sarışın, mavi gözlü güzel bir kız vardı. Sarılıp öpüştük. İştenliğinde temiz sevgi belirtileri vardı. "Nişanlım," diye tanıttı genç kızı. Sonra kısa bir açıklamada bulundu. "Liseyi bitirdim. Askerliğimi de yaptım. 3 aydır Selma ile birlikte özdeş şirkette çalışıyorum. Yakında evleneceğiz," dedi. "Sakın bu da yalan olmasın," der gibi gözlerinin içine baktım. Sevinçten parıl parıl yanan gözlerindeki ışık konunun gerçek olduğunu kanıtlıyordu. Bu kez yürekten sevinmiştim. Ufak tefek yanılgılara düşmüş olsa da taşıdığı niteliklerde bir soyluluğun, erdemliliğin varlığına inanıyordum. Gönülden mutluluk dileyerek yanlarından ayrıldım. Aradan 1 hafta geçmişti. Konutun posta kutusunda bir zarf elime geçti. Selim'den geliyordu. İçten bir deyişle, "Sizlere ömür, anneannem bu kez gerçekten öldü. Bu acı salıkla birlikte öbür ayın 25'inde nikah törenimize onur vermenizi saygılarımla dilerim," diyordu. Dost eli. 2 yılda bir ancak gelebiliyordum memleketime. Müzikle uğraşmam beni büyük bir kente doğru itmişti. Gözlerinden yoksunluğun oluşturduğu özge bir evrenin içindeydim. Akşam yemeği için kavun istemişlerdi. Yol kıyısındaki küçük bir alanda satılıyordu kavunlar. Yüksek sesle bağıran çığırtkanın sesinden kavunların yeni geldiği anlaşılıyordu. Babamın koluna girerek manavın yanına değin gittim. Kavunlar ayaklarıma değdiğinde yığının önünde olduğumu anladım. Alacağım kavunu ellerimle seçmek istiyordum. Çömeldim, özdeş ağırlıkta olanlardan birini seçtim. Bir çocuk kafasından büyük olan kavunu elimde evirip çevirirken halk arasındaki deyimi de uyguladım. Daha doğrusu kavunun taban kesimini burnuma yaklaştırarak iyice kokladım. Kokusu oldukça güzeldi. Bir iş başarmış gibi güldüm. Ayağa kalkarak tanış olan satıcıya "Şunu tart arkadaş," dedim. Bu sırada boşalan sağ avucumu bir el yakaladı. Sıcak, yumuşak, oldukça etli, güçlü bir eldi bu. O değişik bir biçimde sıktığı elimi ileri geri sallayarak sordu. "Tanı bakalım arkadaş, bu el ne eli?" Hiç düşünmeden "insan eli," dedim. O gülüyordu. "Bilemedin, değil." Bir anlam taşıyordu bu deyiş. Belleğimi zorlayarak tanımaya çalıştım. Yabancı gelmiyordu ses. Dilimin ucundaydı adı. Bir yanılgıya kurban olmayayım diye kaçamak yanıt verdim. "Öğretmen eli." "Yine bilemedin." Şakayı yapan arkadaşı tanımıştım. Özgün bir yanıt vermek ereğiyle kısaca düşündükten sonra "sanatçı eli," dedim. O sıkı sıkı tuttuğu elimi sürekli sallayarak "bilemedin arkadaş, bilemedin. Ne öylesi ne de böylesi. Belki tanıdın ama bu el sıcaklığını, iştenliğini yitirmemiş gerçek bir dost eli," dedi. Yüreğimde yeğenlikten bir sızı oluşmuştu. Buruksu bir havanın içine girmiştim. İvedilikle kendimi toparlayarak bir yanıt hazırladım arkadaşa. Özlemini çektiğim bir dost eli ise başımın üstünde yeri var. Anımsanmanın kıvancını duydum, sağ olun. Topun patlamasına pek az kaldığından arkadaş elimi son bir kez daha sallayıp hoşça kal diyerek yanımdan ayrıldı. Konuta dönerken geniş kapsamlı bu sözcüğü birkaç kez yineledim. Dudaklarımdan kendiliğinden dökülmüştü sözcükler, dost eli diye. El sözcüğünün önüne öteki sözcüklerden niceleri konabilirdi ama onun yerini hiçbiri tutmazdı. Değişik anlamlar taşıyan sözcükler sırayla usumdan gelip geçtiler. Erkek eli, hanım eli, usta eli, sanatçı eli, adam eli, arkadaş eli, demirci eli, terzi eli, sürücü eli, yazar eli, udi eli, aşçı eli, hoca eli, sayrı eli, kıyıcı eli, doktor eli, baba eli, kardeş eli, eli, eli, eli. Hiçbiri onun yerini tutmuyordu, tutamazdı. Çünkü ustaki saf düşüncelerle yürekteki temiz kanın birleşimine tanık oluyordu bu el. Yürekten yüreğe duyulan sıcaklık bu özümlenmeden oluşuyordu. Hangi yönden irdelenirse irdelensin, yüzleri kızartan kişiyi iğrençleştiren, insanlıktan uzaklaştıran, değişik biçimlerde oluşan çıkar mikrobu her nasılsa bulaşamıyordu bu ele. Elin bir benzerinin bulunmayışı, değerinin kat kat üstün oluşu hep bu yüzdendi. Binlerce bireyin içinde kaç kişide bulunuyordu böyle el? İyisini, gerçeğini bulma, seçme olanağı var mıydı evrende? Sevilen, özlenen, aranan, gereksinim duyulan bu elin nitelikleri neydi? Böyle değerli eller taşıyan kişileri ayırt etmek için ne tür bir davranışta bulunmalıydı? Yemek saatine değin uzandığım sedirde dost eli konusunu ayrıntılarına dek düşündüğüm durdum. Yine de bir sonuca varamadım. Çocukluk döneminde başlıyordu dostluk. Gençlik sürecinde gelişiyor, ancak yüzlerce arkadaş arasında birinin ya da ikisinin yüreğine kök salabiliyordu. Bu kökün tohumunda bir bozukluk varsa eğer, oluşan dostluk eninde sonunda bir dokunca görüyordu. İşte böylesi korkunç ve iğrençti. Hangi yola başvurulursa vurulsun, konunun çözümlenmesi, düzeltilmesi olanaksızdı. Tanrı, böyle düzmeci dost ellerinden korusun diyeceğim dostları. Son lokmamı yutarken kavun tabağı önüme itildiğinde birden irkildim. Kavunun keskin kokusu beni düşünce evreninden ayırmıştı. Babam muştular gibi tatsızmış dedi. Buruksu bir gülüş oluştu dudaklarımda. İyi ama birlikte aldık kavunu. Üstelik evire çevire kokluya mokluya. Dedi babam sonra ekledi. İnsanların bile içi dışı belli olmuyor. Değil ki kavunun. Güzel ama yine insanlar birbirlerini ayırt etmekte yanılınca kavun değil ki koklayasın demişler dedim. Bu kez hep birlikte güldük. Kavun dilimlerinin üzerine toz şekeri serpildiğinde durum birden değişti. Biraz önceki düşüncelerimi anımsadığımdan dudaklarımda oluşan gülücükleri dişlerimle yok etmeye çalıştım. Seçtiğim, kokusunu beğendiğim kavunu bile şeker dökerek yiyordum. Bu yaşamak için hoşgörür davranmanın gerektiğini gösteren bir kanıttı. Yaşam süresince yaşantılarımızı yazgı eline bırakmak doğru değildir. Bir gerçek varsa ben ne kavun seçmesini ne de dost seçmesini becerememiştim yaşamda. İçime kapanık, küskün durmuşumdur topluma. Gücenik kalmışımdır çoğunlukla kişilere. Yeterince bir güven duyamıyordum. Çoğunlukla çıkarcı, düzmeci, iki yüzlü yalancıydılar bence. Dost eli uzunca bir süre düşündürdü beni bu gece. İnsanları sevmeliyim, onları daha yakından, daha iyi, ayrıntılarına dek tanımalıyım diyorum. Çünkü kötülük düşünen, uygulayan bir kişi büyük bir oyuncu niteliği taşımalı ki bu el sıcaklığını, içtenliğini yitirmeyen gerçek bir dost elidir diyebilsin.